Ayrım 9.
Sayfa 123. 2. Ülke az gelişmiş. Yaşar Aksoy ne güzel söylemiş. Bizim Kurtuluş Savaşı devrimcinin de tutucunun da katıldığı bir hassas koalisyonun sonucunda kazanılmıştır.
Yaşar'ın söylemediği, bizim hatırlatacağımız bu hassas koalisyonun sınıfsal yapısı. Az gelişmiş ve yarı sömürge Osmanlı toplumunda burjuvazi ancak komprador ve gayrimüslim niteliklerle belirdiğinden Kurtuluş Savaşı ve onu izleyen ulusal demokratik devrim ülkemizde yükselen burjuvazinin önderliğinde değil, aydınlarla, halkın ve eşrafın oluşturduğu bir tarihsel blok tarafından gerçekleştiriliyor. İşin güzeli emperyalistlerle onların işbirlikçisi sultana ve komprador burjuvasine karşı yürütülüyor. Osmanlı toplumu klasik gelişme şemasını izlemiş olsa sultana karşı burjuvazi işçi sınıfını ve köylülüğü ardına alarak baş kaldıracak ve ulusal demokratik devrimi yapacak. O zaman da feodal Osmanlı toplumu içinde burjuvazi de devriminin kadroları ve örgütü de oluşmuş olacak. Ama yok. Olmayınca bütün az gelişmiş ülkelerde örgüt diye ne varsa kısa zamanda devrimle özdeşleşiyor. Bu da bilindiği üzere askeri ve sivil bürokrasiden ibaret. Mitterrand bir kitabında az gelişmiş ülke devrimlerinden söz ederken aynen şunları demektedir. Az gelişmiş bütün ülkelerin siyasal sistemlerinin özelliği tek partidir, bürokrasi egemenliğidir, nihayet kişisel diktatörlüktür. Mustafa Kemal Paşa'nın bürokrasiye teslim olması, son zamanlarına doğru kişisel diktaya yatışı, gerçekte Türk toplumunun devrimini yaptığı sınıfa henüz sahip olamayışından doğuyordu. Bu kadar basit ve açık işte. Bazı toplumcuların ileriye sürüp de anlamlı kafa salladıkları öteki soruya gelince ona cevap vermek daha kolay. Mustafa Kemal daha sola açılsa, sosyalist olsa bürokrasiyi alt edebilir, devrimini kurtarabilir miydi? Bizim allamelere bakarsan öyle. Şimdi sözü Fransız Komünist Partisi Danışma Bürosu 2. Başkanı Jean Ellenstein'e bırakacağım. Hele dinleyin ne diyecek. Bana kalırsa Stalincilik sosyalizme ya da sosyalist üretim biçimine bağlı, ondan ileri gelen bir şey değildir. Daha çok Rusya'da ve öteki ülkelerde görülen bazı tarihsel karakteristiklere bağlı bir şeydir. Bu o kadar gerçekten böyledir ki Çin'i ele alırsak kim içtenlikle bir Mao'culuk olayının olmadığını ileri sürebilir? Çekoslovakya bir yana bırakılırsa bütün bu ülkelerin ortaklaşa özellikleri şunlardır. Endüstriyel gelişmeleri ya çok az ya çok yeni ve yabancı sermayesinin egemenliği altında gerçekleştirilmiş, dikkate çekecek önemli oranlarda kırsal toplum, halkın %95'i kırsal kesimde. Ayrıca hayat düzeyi çok düşük, teknik araçları ilkel, kültürel gelişme çok zayıf, halkın %75 ila 80'i okuma yazma bilmez. Sivil toplumun cılızlığına mukabil devletin üstünlüğü ve nihayet devletinkinin dışında örgütsel olarak siyasal yapıların noksanlığıyla siyasal demokrasinin ve kamu özgürlüklerinin yokluğu. Stalincilik, çağımızın ünlü Marksist kuramcılarınca sosyalist devrimin az gelişmiş bir ülkede bürokrasinin elinde yozlaşması diye tanımlanmaktadır. Jean Ellenstein aktardığım bölümde bunu bütün sosyalist uygulamalara yaygınlaştırıyor. Demek istiyoruz ki az gelişmiş bir toplumda sosyalist bir devrim de yapsan o toplumun yapısal özellikleri gereği yaptığın devrim eninde sonunda bir Stalincilik haline dönüşür. Bu arada Çin ve Mao'culuk örneğini vermiş olması çok ilginç. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in daha sola açılmasıyla devrimini bürokrasiden kurtarıp kurtaramayacağını. Sınıfsal olarak ulusal burjuvazisi olmadığından demokratik devriminin kadrolarını bulamayan Kemal Paşa'nın daha ileri bir aşamayı temsil eden proletaryanın öncü devrimci kadrolarını nereden bulacağı cevaplanması gereken önemli bir soru. Türkiye o tarihte bir anlamda bugün bile Ellenstein'ın tanımladığı az gelişmiş ülke görünümünde değil mi? Böyle bir ülkedeki tepeden inme sosyalizmin nereye ulaşacağını Ellenstein pek güzel göstermiş. Bürokrasi diktasına. Bilmem durum aydınlandı mı? 8 Ocak 1977. 3. Devrimin D'si. Benim gençliğim devrim konusunu tartışmakla geçti desem abartmış olmam. İzmir'de, İstanbul'da, Paris'te aynı konu. O zaman da nasıl her kafadan bir ses çıkardı hey Allah'ım, nasıl bir türlü işin aslını öğrenemez kahrımdan çatlardım. Gençler malum tez canlı olurlar. O tez canlılıkla biz siyasal iktidarı ele geçirmekle devrim yapmayı birbirine karıştırır dururduk. Hala karıştıran karıştırana. Sanıyorlar ki iktidar oldun mu tamam. Faşistsen faşistliğini, komünistsen komünistliğini gerçekleştirirsin. Kazın ayağı öyle mi ya? Biraz anılara bulaşalım mı? Yıl kaç? 1949. Paris'te Quartier Latin'de solcu öğrencilerle tartışıyoruz. Tartışmanın tabanı Rusya'da sosyalistliğin gerçekleşip gerçekleşmediği. Çoğunun fikri Rus Komünist Partisi'nin 1936'dan bu yana söyleyip durduğu gibi gerçekleştiğine yakın. 1917 nere, 1947 nere? 30 yıl içinde diyorlar, gerçekleşmedik sosyalistlik mi kalır bre? Arkasından da sıralanıyor. Sovkhozlar, kolhozlar, emek üzerine kurulu düzen vesaire. O tarihte ortodoks sosyalistlik buna inanırdı. Nasıl ki kamulaştırmanın özel mülkiyeti yok ettiğine, kamu mülkiyetinin sömürünün kalkmasına yettiğine inanılırdı. Geçiş dönemi kavramının ortaya çıkması, bu kavramın Rus, daha sonra Çin devrimlerine uygulayıp araştırmaların yapılması çok sonraları olmuştur. Artık toplumculuğa heves etmiş çocuklar bile biliyor ki ne iktidara el koymak devrimi gerçekleştirmektir, ne de üretim araçlarını sadece kamulaştırmak sosyalistliğin bütün sonuçlarıyla oluşması. İktidarı ele geçirirsin. Eğer partin partiden çok aygıtsa iktidar giderek partililerin, dahası merkez komitesinin, dahası politbüronun, dahası genel sekreterin diktası olur. Bu da bal gibi kişiye tapmaya götürür bir toplumu. Kamulaştırma ise ücretlilik kalkmadıkça artı değerin bu defa kapitalistlere değil üretim araçlarını kamu adına el koymuş olan bürokrasiye gitmesine yol açar. Peki sonuç? Ha, işte bu ilginç. Sonuç siyasal iktidarı ele geçirmekle toplumsal devrimi gerçekleştirmek arasında bir geçiş döneminin olduğu. Bu geçiş döneminde de iktidarı ele geçirmiş yeni toplumsal güçle kaybetmiş eski toplumsal güç arasında sınıf mücadelesinin sürdüğü. Artık Rusya ve Çin dahil yeryüzünde sosyalistlik iddiasındaki bütün ülkelere geçiş dönemini yaşayan toplumlar gözüyle bakılıyor. Yaşadıkları olayların, söz geçti Çin'deki kültür devriminin çözümlemesi de geçiş dönemi ilkelerine uygun olarak yapılıyor. Şimdi burada bir soru. İyi ama geçiş dönemi gerçeği acaba yalnız sosyalist devrimler için mi geçerli? Sosyalist devrimlerden önce oluşmuş Fransız devrimi gibi öteki devrimler için geçerli değil mi? Öyle ya. Orada da burjuvazi derebeyliğe ve krallığa sepet havası çalıp iktidara el koyuyor. Koyuyor ama koymasıyla bitiyor mu iş? Şu bildiğimiz demokrasi pat diye krallığın yerini alabiliyor, derebeyliğe ilişkin ekonomi ve toplum düzeni bütün üst yapı kurumlarıyla pat diye devrilip kapitalizm gerçekleşiyor mu? Her ne kadar burjuvaziyi kapitalizmin egemenlik öğelerine derebeylik toplumu kendi içinden çıkarmışsa da altyapı olarak da üst yapı olarak da kapitalizmin gerçekleşmesi o kadar kolay olmamıştır. Kolay olmadığını Fransız devrimini ve sonrasını biraz incelemiş olan herkes bilir. Demokrasi ilan edilir, insan hakları geçerli sayılır, soyluluk lağvedilir falan filan derken bir bakarsın toplum yeniden imparatorluğa dönmüş. Eski ayrıcalıklar işlemeye, eski üst yapı geçerli sayılmaya başlamış. O kadar ki 1789 devrimi ardı sıra bir sürü başka devrimler yumurtlar. 1848, 1892 vesaire. Nedir peki bunlar? Apaçık feodal toplumdan kapitalist topluma geçiş dönemi sorunları değil mi? Elbette onlar. Burjuvazi 1789'da iktidarı siyasal olarak ele geçiriyor. Toplumsal ve ekonomik düzeyde de ele geçirdiği bir sürü şey var ama klasik kapitalist liberal toplumun gerçekleşebilmesi için yıllar ve yıllar geçiyor aradan. Sınıf mücadelesi altyapı düzeyinde de üst yapı düzeyinde de yıllarca sürüyor. Bildiğimiz burjuvazi egemenliği ve klasik kapitalist düzen neden sonra Fransa'ya yerleşebiliyor? Bu kadar laftan çıkacak ilk sonuç ne olmalı? Önce şu. Toplumsal devrimlerde iktidara siyasal olarak el koymak, devrimi gerçekleştirmek değildir. Tam tersine, devrimin ekonomik ve toplumsal düzeyde gerçekleştirilmesi süreci bu el koyma olayından sonra başlar. Toplumuna göre değişen uzunlu kısalı geçiş dönemlerini içerir. Bu saptama sosyalist devrimler için olduğu kadar ulusal demokratik devrimler için de geçerlidir. Sonra şu. Akıllı adamların Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi'ne bu perspektiften bakması lazımdır. Onu da konuşalım mı? 31 Ocak 1977. 4. Anadolu İhtilali. Önce tanımını yapalım. Nedir Anadolu İhtilali? Yapısı teokratik ve feodal, durumu yarı sömürge, egemenliği sultan, saray aristokrasisi ve işbirlikçi komprador burjuvazisi bir ülkede halkın kayıtsız şartsız egemenliğini kurmak, yani iktidarın yapısal niteliğini halk lehine değiştirmek. Bu tanımdan dakikasında şunlar çıkar mı çıkmaz mı? A. İktidar sultan ve çevresindekilerden halka geçecek demek. Soylulardan soylular dışında kalanlara geçecek demektir. Bu da proletaryanın da içinde olduğu burjuvazi, eşraf, köylülük ve intelijensiya gibi sınıf ve zümreleri içerir. B. Liberal seçim demokrasisinin gelmesi, insan haklarının güvence altına alınması, vatandaşların kanun karşısında eşit sayılmasını sağlar. C. Ayrıcalıklı feodallerin elindeki toprağın köylüye dağıtılması, toprak reformu ve sanayileşmenin gerçekleşmesi demektir. Bunlar olmuş mudur, olmamış mıdır? Yo, tartışma bu değil. Önce Anadolu devriminde koşullar nelerdi? Devrim nasıl bir doğrultuyla başladı onu hatırlayacağız. Klasik şemada ulusal demokratik devrimi burjuvazinin önderliğinde halk yapıyor. Feodal toplum içerisinde ticaret burjuvazisinin gelişmesi, giderek sanayiye kayması değerler düzenini değiştiriyor. Toplumsal ve ekonomik alanda altyapı değiştiği halde hala mülk ve toprak sahipliğine dayanan, onlara ayrıcalık tanıyan üst yapı geçerli sayılıyor. Aradaki karşıtlık da devrimi oluşturuyor. Osmanlı toplumunda durum böyle mi? Konuşmuştuk ya, hayır. Bir kere burjuvazi oluşmamış. Neden oluşmamış? Çünkü ülke Tanzimat'tan başlayarak sömürgeleşmiş. Yabancı sermayesi komprador burjuvazisi yaratmış. Bu burjuvazi göbeği dışa bağlı işbirlikçi burjuvazi. Emperyalizmle birlik zaten sultanı da saray çevresinde kendine bağlamış. Böylece teokratik feodal iktidarla emperyalizmin çıkarları çakışmış. Yerli burjuvazi de olmadığına göre devrimi kim sürükleyecek? Cevabı biliyorsunuz. Devrimi ülkemizde bürokrasi, aydınlar sürüklüyor. Kavga ceberrut bir yabancı işgaline karşı kurtuluş savaşı kimliğinde başladığı için taşra eşrafından, toprak ağasından destek görüyor. Tarihsel bir blok demiştik, hatırladınız mı? Aynı zamanda sömürgeciliği ve emperyalizme karşı bir kurtuluş savaşı veriyor. Bu arada sömürgeci ve emperyalistlerle birlik olmuş teokratik iktidarı da deviriyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması saray, komprador burjuvazisi, yabancı bankalar egemenliğine son verecektir. Siyasal iktidara kim el koyacaktır peki? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen, fakat milletin bütünü olmayan bir zümre, yani bürokratlar. Ulusal demokratik bir devrim yapılmıştır, fakat bu devrimin ekonomik düzeydeki savunucusu henüz ortada yoktur. Şu halde devrimin birinci görevi bunu, yani ulusal burjuvaziyi yaratmaktır. İzmir İktisat Kongresi'nden başlayarak onlar da buna uğraşırlar ya, ülkenin ekonomisi o kadar geri, koşullar o kadar elverişsizdir ki kolay olmaz bu iş. 1933'te filan devlet kapitalizmine heveslenmeleri bundandır. Bizim kuşak Türk devriminin hala adını Atatürk devrimleri diyen çoktur. Bir kere de olup bittiğine inandırılmıştı. Geriye onu korumak kalıyordu ki bu da damarlarımızdaki asil kanda mevcut olan kuvvetle başarılacaktı. Oysa şu konuştuklarımızın ışığında görünen nedir? Türk devrimi adına uygun bir demokratik devrim olabilmek için bile hayli uzun bir geçiş sürecine girmek, çalkantılı evrelerden geçerek sonunda kapitalizmi gerçekleştirmek zorundadır. Evet, kapitalizmi. Mustafa Kemal Paşa'nın çağdaş uygarlık düzeyi dediği zaman kapitalizmi, burjuva demokrasisini düşündüğüne pek şüphe yoktur. Yalnız bu demokrasi içinde partisini solda bir yer ayırdığı ileriye sürülebilir. O kadar. O halde Türk devrim tarihi ele alınırken geçiş dönemi kavramı ciddi olarak ortaya konulmalı. Gerek Mustafa Kemal'in sağlığında yaptıkları, gerek onun ölümünden sonra yapılanlar son amaç göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. Bana sorarsanız geçiş dönemi ana çizgileriyle üç büyük evreye ayrılıyor. Bunlardan ilki emperyalizme karşı savaşın bir takım iç uzantılarla sürdüğü askeri demokrasi dönemi. İkincisi bürokrasinin mutlak egemenliğine dayanan İnönü diktası. Üçüncüsü ise sistemi yetiştirmeyi başardığı burjuvazi ile iktidar mücadelesi sürecidir. Olayları biraz derinlemesine görüyor da anlamlarını tarihsel olarak verebiliyorsanız, halifenin çıkarılmasından tutun da Şeyh Said isyanına, Hatay sorununa, İnönü'nün demokrasiye geçiş kararına, 27 Mayıs'a ve 12 Mart'a kadar birçok aşamanın gerçekte bu üç dönemin eklemlerini oluşturduğunu elbette fark edersiniz. Nasıl mı? Bakalım nasılmış. 1 Şubat 1977. 5. Kimler geldi, kimler geçti? Birisi demokratik, öteki sosyalist devrim ama Türk devrimi ile Rus devrimi arasında ikisinin az gelişmiş bir ülkede gerçekleşmiş olmak gibi bir benzerliği vardır. Şimdiki düşünürlere göre ise bu çok önemli bir etkileyici öğe. Rus devrimine bakınca iktidarı ele geçirmekten sonra iç savaşlarla geçen dönemde savaş komünizmi yöntemlerinin geçerliliğini görüyoruz. Son ortaya atılan iddialara bakarsanız beyazlarla savaş boyunca geliştirilen savaş komünizmi düzeni bütün sertliği, aşırı disiplini, acımasız diktasıyla iç savaş sonrasında da belirleyici etken olmuş. Stalin dönemindeki merkeziyetçi bürokrat sultasının kurulmasına yol açmıştır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Meraklısı kurcalasın. Bizi burada ilgilendiren o değil. Ya ne? Türk devriminde benzer bir savaş demokrasisi döneminin yaşanmış olması. Bana sorarsanız bu dönem 1919'dan başlıyor. Ta Dersim isyanının bastırılmasına kadar sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal Paşa iktidarı Lozan'dan sonra kendi haline bırakılmış sayılmaz. Nasıl emperyalizm ve kullandığı çeşitli isyanlar daha Kurtuluş Savaşı sırasında devrimi hırpalamaya, başarısını engellemeye çalışmışlarsa... Sonra da bir takım iç isyanlar dış gailelerle Cumhuriyet'in temelini sarsmaya gayret etmişler. Bu yüzden Mustafa Kemal özgürlükçülüğünü uygulayamaz. Kurulmuş partileri kapatır, darda kalınca askeri rejimi ilan eder. İsyanları bastırmak için yöresel ağlara ve eşrafa muhtaç olduğundan toprak reformunu söyler, söyler, lafta kalır. Endüstrileşme ise Sovyet yardımıyla gerçekleştirilen bir iki fabrikadan, iyi kötü yapılan demir yollarından ibarettir. Mustafa Kemal'in rejimini onun sağlığındaki haliyle ölçüp biçip değerlendirmek mi istiyorsunuz? Kapitalizme geçiş döneminde bir askeri demokrasi olduğunu göz önünde tutacaksınız. İnönü dönemi dikta dönemidir. Hemen Dünya Savaşı başlamıştır. Yabancı güçler birbirleriyle uğraştıklarından iç işlerimize burunlarını sokabilecek durumda değildirler. Bürokrasi 1919'dan beri rejimi savunmaktan yorgun düşmüştür. Artık yerleşmek, biraz da mücadelesinin meyvelerini tatmak niyetindedir. Bu niyet Türk toplumuna son derecede pahalıya oturmuştur. Dış savaş, aşırı ihtiyatlı İnönü'yü içeride esen rüzgardan hile sezmeye götürmekle kalmamış, hemen rejim kas katı bir bürokrasi diktasına dönüştürülmüş, hem de Atatürk döneminin ulusalcılığı birer ikişer verilen ödünlerle Tanzimat batıcılığının ellerine teslim edilmiştir. Köy enstitüleri, halk evleri, Yunan-Latin temeline dayanan bir kültür seferberliğinin kaleleri sayılırlar. Aslında faşizan bir diktanın kültürel temsilcileridir. Egemen sınıf, üretim araçlarının çoğunu elinde tutan ya da tutmakta olan eşrafla işbirliği halindeki bürokrasidir. Bu arada birinci dönemin fideliğinde iyi kötü yetişmiş tüccarlar da ezilirler. Hem fena ezilirler. Bürokrasi onları ihtikarla suçlar, kara borsayı başlarına yıkar, varlık vergisi çıkarıp sürgünlere gönderir. Bu ulusal burjuvazi çekirdeğimizin bürokrasi diktasına kinini oluşturduğu kadar savaş darlığı da savaş sonrasının yatırım birikimini kara borsadan sağlayıp ceplerine ve kasalarına koyar. Savaş bittiği sırada ulusal burjuvazi, daha çok ticaret burjuvazisi niteliğinde bürokrasiye karşı iktidar mücadelesini başlatacak nüveye kavuşmuştur. Köylü ve işçi ise diktanın baskısından zaten bunalmışlardır. 1950 sonrası kapitalizme geçiş döneminde önce ticaret sonra sanayi burjuvazisi devrimin sahipliğinden dolayısıyla iktidardan vazgeçmek istemeyen bürokrasi arasındaki çekişmedir. Demokrat Parti hareketinin patlama halinde belirmesi 25 yıllık bürokrasi diktasından bunalmış halkın kitle olarak iktidarı arayan burjuvazinin tarımsal kapitalizme yönelen eşraf ve ağlar da vardı aralarında ardına takılması sayesinde oluyor. 27 Mayıs dediğimiz gerçekte bürokrasinin seçimli olamayacağını hissedince iktidarı zorla ele geçirmiş girişimi. İlk bakışta başarıya ulaşmış gibi görünür ama toplumsal ve ekonomik yasaların etkisi göstermekte gecikmez kendini. Çok geçmeden bu kere AP iktidara gelir. Ayrıca sanayi burjuvazisi sahneye çıktığı için beraberinde proletaryayı da, yani bundan sonraki mücadelenin ana öğesini de getirir. 12 Mart bu sonuncusunun yeni anayasadan yararlanarak sesini fazlaca çıkarmasından doğmuş, bundan yararlanan bürokrasi bir kere daha iktidara el koymuştur ama aması meydanda. Fikrimce kapitalizme geçiş süreci hala bitmedi. Bu arada Türkiye uluslararası emperyalist sisteme katıldığından ulusal burjuvazisi yeniden komprador özelliklere bulaştı. Burjuvazinin kanatları arasında çekişmeler çıktı ortaya. İşçi sınıfı ve köylülük siyasal mücadele içinde bilinçlendikçe ağırlığını sermaye partilerinin kefesinden alıyor, emek partilerinin kefesine kaydırıyor. Bunlar hep gerçek anlamda bir demokrasi, liberal kapitalist bir toplum olabilmenin sancıları. Şu halde Mustafa Kemal'i de, İnönü'yü ve Diktas'ını da, Menderes'i ve Demirel'i de değerlendirirken, Türk Ulusal Demokratik Devrimi'nin geçiş sürecine göz kulak olmak, değer ölçülerimizi ona ayarlamak zorundayız. Aksi halde kafadan atmış oluruz. 2 Şubat 1977. Ulus, saydığım değişim ve dönüşümlerin doğal ve zorunlu gerçeği olarak genel yönetimin ve bütün yasaların ancak dünya gereksinmelerinden esinlenmesini ve gereksinmelerin gelişme ve değişmeleriyle aralıksız gelişip değişmesini benimseyen dünyevi bir yönetim anlayışını hayati saymıştır. Mustafa Kemal, Kasım 1925. Çağdaş uygarlık düzeyi diyalektik bir kavramdır. 1. En büyük bela. Ben teslimiyetçilikten dehşetli ürkerim. Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük bela budur. Çünkü yönetici kadro, devleti ayakta tutanlar, bunun kan dolaşımı demek olan kültürel fikir alışverişi, geleceğine olan güvenini yitirmiş, savaşmadan, savaşmayı düşünmeden kaleyi teslimi çare sanmaya başlamıştır. Allah muhafaza. İngiltere Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde 3 Nisan 1919 tarih ve 453 numara ile kayıtlı nasıl bir belge vardır bilir misiniz? Özetleyeyim. Sadrazam Damat Ferit Paşa 30 Mart 1919 günü İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltrof'a gitmiş. Adama bizzat padişah tarafından hazırlanmış olan gizli bir anlaşma taslağının Fransızca çevirmeni sunmuştur. Adı geçen belge budur işte. İçeriği ise nedir tahmin edebilir misiniz? Hayır mı? Öyleyse sıkı durun. Bu belge, yani sözleşme ile son Osmanlı padişahı Mehmet Vahidettin'in yabancılara karşı bağımsızlığını koruması, iç güvenliğini sağlaması için Türkiye'yi 15 yıl süreyle İngiltere'ye sömürge olarak teklif etmiştir. İngiltere İmparatorluk'ta uygun gördüğü her yeri işgal edebilecek, istediği her şeyi yaptıracak, Vahidettin'in kafasına göre böylelikle ülkenin bağımsızlığı ve iç güvenliği korunmuş olacaktır. Ne dehşetengiz bir tasarı değil mi? Teslimiyetçiliğin sanırım bu kadarı az görülmüştür. Ama yakın tarihimizde başka ve çok hazin teslimiyetçilik örnekleri vardır. Bakın 1 Eylül 1919'da Alemdar gazetesinde Refi Cevat Ulunay ne yazıyordu? İstiklal bizim gibi idare bilmeyen ellerde milleti harp ile ihtilal ile zulm ile mahvetmek için veba gibi tahrip edici bir felaket oldu. Güzel memleketimizin bundan sonra elimizde kalan kısmını korumak için tecrübe görmüş bir hocaya ihtiyacımız vardır. Bu hoca bizim istiklalimizi muhafaza etmekle beraber bizi yaşamaya ve yaşatmaya layık bir halde bulundurmalı. İstiklalimizi temin edebilmek için kuvvetli bir devletin müzaharetine muhtacız. O devlet ki İngiltere'dir ve İngiltere olması lazımdır. Bizi elimizden tutmalı ve para sarf edilmesi lazım gelen yerleri bize göstererek yaşamaya layık bir kuvvet halinde bizi muhafaza eylemelidir. Aynı 1919 Eylül'ünün ortalarına doğru İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucusu Said Molla, Türkçe İstanbul Gazetesi'nde şunları yazıyordu. Artık mukadderatımız üzerinde ne himaye ne manda kelimeleri bahis mevzu olabilir.